Ayrım 12.
Sen uzaklaşırken hiçbir şey hissetmeden ardından uzun uzun baktım. Sonra sinemada, kitapçıda, sahil kahvelerinde olmak üzere birkaç kez karşılaştık. Kırık dökük birkaç sözcükle hal hatır sormaktan öte gitmeyen, yavan bir tanışlığa dönüşmüş, ilişki bile denemeyecek bu karşılaşmaları kesin bir kopukluk izledi. Bu kez uzun kalmışsın içeride. Kırılganlığının yanı sıra yırtıcılaşmıştın. Bu iki özellik sende hep kaldı. Akşam yemekleri. Benimle edebiyat, başkalarıyla politika konuşuyordun. Edebiyat neredeyse suçlu zevkindi senin ve ben bu konudaki suç ortağındım. Bir akşam yemeğine davet edilmiştin bize. Telefondaki ses nihayet yemeğe gelecek ve ailemle tanışacaktı. Babam zengin bir iş adamıydı ve sen zenginlerden neredeyse genetik nedenlerle ve neredeyse genetik bir biçimde nefret ediyordun. Nefret kalıcı bir duygudur, giderilemez. İntikam bile azaltmaz onu. Kurşuna dizmekle yetinmeyip daha sonra tekmeleyenlerin davranışları bunu açıkça gösterir. İntikamın incesi yalnızca İngiliz romanlarında olur. Bizde ise Latin Amerika romanları tutmuştu. Kronik bir servet düşmanıydın. Parası olan herkes doğal düşmanındı. Uzlaşmaz çelişkiler bir an olsun yumuşamıyordu senin için. Onlar kesin suçluydu ve onlarla kurduğun ilişkiye temel olarak suçlarının ortaya çıktığı ana tanıklık etmek, bunun doğrulanmasını görmek duygusu eşlik ediyordu. Hayatı bir casus gibi yaşıyordun. Soğuk, fazla ölçülü, tatsız bir geceydi. Sen bizimkiler de seni kaçamak bakışlarla didikliyordunuz. Gece daha başından kötü bir projeydi. Dekor, oyun, kişiler, diyalog, sanılan sözcükler hepsi berbattı. Babanız ne iş yapıyor evladım diye sormuştu babam. Kabahat bendeydi, uyarmalıydım. Memur dedin. Babam memnuniyetsizliğini sezdirmemek için gereğinden fazla bir sevecenlikle ziyanı yok çocuğum, memleketin memurlara da ihtiyacı var dedi. Yine başa dönmüştük, en başa. Aramızda güçlükle kurulmuş olan o geçici, o sahte denge bozulmuş, ikimizi de sınıflarımıza iade etmişti. Pederimin şahane dangalaklığı, ikimizin de bir zamandır artık üzerinde durmadığı, etrafında dolaşarak geçip gittiği şeyi bağırtılı bir itirafa dönüştürmüştü. Onun bu hoyratça kabalığı, ki kendi farkında olamayacak kadar değerleriyle özdeşti, az alay konusu olmadı ama aramızdaki uçurumun gerçeğini de değiştirmedi bu. Bense şaka yollu, öyle deme baba ama annesi doktor demediğime hayıflanmıştım. Annemin koskoca bir doktorken küçük bir memura varmasında kimse anlamamıştı diyordun. Hayatım boyunca başkalarının kolay anlayamadığı gerçekleri taşımak durumunda kaldım. Tanrım, ben ne trajik bir figürüm. Kahkahalarımızdaki saçma neşe, oyunumuzun bozulmuş olmasından duyduğumuz kederi gizlemeye yetmemişti. Sence ben hep bir zengin çocuğuydum ve öyle kaldım. Zekamdan ötürü ve başka şeylerden babamınkine benzer dangalaklıklar yapmazdım elbet. Ama senin gözünde davranışlarıma gizlenmiş, ayrıntılarıma sinmiş bir sınıf tavrına kendiliğinden sahiptim. Bu yüzden sana açık vermemek için az zorlanmadım. Senin o her ayrıntıyı didikleyen atmaca gözlerinden korunmak için az yorulmadım. 15 yıllık bir zaman dilimine yayılmış kimi akşam yemeklerinde bir araya gelen eski arkadaşları, ilişkileri, değişen dönem özelliklerini konu aldığın Akşam Yemekleri adlı dizi öyküler, kitabındaki Rıdvan Bey'in babamdan ve o gecenin aziz hatırasından yola çıkan bir karakter olduğunu yalnızca ben biliyordum. Bu kitabında babamdan intikamını fazlasıyla aldın. Başarısını acımasızlığından alan bir kitaptı. Aramızdaki dostluğun harcı artık hiçbir sarsıntıya izin vermez sanırken hiç de öyle olmadı. İlişkimizin dalgalanmaları boyunca zaman zaman bana biriktirilmiş bir öfken olduğunu sezmiyor değildim. Bu kadar yakın ve şiddetli bir dostluğun böylesi bir boyutu da içermesi kaçınılmazdı elbet. Üstelik biz birbirimizi birbirimizden ve kendimizden habersiz kardeşliğe seçmiştik. Bunu en çok aramızdaki bütün didişmelere rağmen dışarıya karşı birbirimizi savunurken ya da birbirimizden uzaktayken hissediyordum. Oysa ilk romanın bir yıldırım gibi düşmüştü aramıza. Benim senin haberin olmadan, neredeyse izin almadan yazmış olmama hazmedemiyor, kendini aldatılmış, dostluğu kullanılmış ve ihanete uğramış hissediyordun. Başka biri olmuştun ansızın ve küskünlüğünün uçurumunda seni sonsuza dek kaybettiğimi düşündüren zamanlar yaşattın bana. İkimiz arasında yeni bir düzlem çıkmıştı ortaya. Adını böyle koymak belki yanlış ama yine de yeni bir rekabet düzlemiydi bu. Aynı işi yapan arkadaşlar arasında sevgi ve dostluğun bulanıklaştırdığı, zararsız hale getirdiği bir rekabet türü olduğunu bilmiyor değildim. Seni bir zamanlar ya da zaman zaman kıskanmamış olduğumu da söyleyemem. Sonuçta bütün bunlar zaman zaman hepimizin kalbinde ayaklanan insani duygulardı. Eve yeni kardeş gelmişti. Senin bunu hazmetmeni, artık benim de bir yazar olduğum gerçeğine alışmanı beklemek kalıyordu geriye. Senin apacık, benimse gizli gizli karaladığım dönemlerde de bu örtük rekabet gündemdeydi elbet. Ne var ki ikimizi de motive eden, yaratıcı, geliştirici ve karşılıklı görmezden gelmeye yeğlediğimiz bir rekabetti bu. Kendimize de birbirimize de zarar vermiyordu. Senin bu rekabetteki yumuşaklığında sanırım benden bu işlerde çok umutlu olmamanın da payı vardı. Bana kızgınlığını anlıyorum. Sen daha erken çıkmıştın yola. Dişinle tırnağınla var olma mücadelesi vermiş, haksız itilmeler yaşamıştın. Yazar kimliğini açıkça seçmiş ve yatırımını herkesin gözü önünde yapmıştın. Riski herkesin gözü önünde almıştın. Bense yutarcasına kitap okumasıyla ünlü, sıkı bir kitap kurdu, insanların yazdıklarını danıştıkları, okuyup dinleyip fikir beyan eden, ara sıra gizli gizli bir şeyler çiziktirdiği bilinen biriydim yalnızca. Yazdıklarım kimsenin aman aman ilgisini çekmiyordu zaten. Üstelik bu kadar iyi bir okur olup da yazarlığa kalkışmamış olmamdan ötürü kimi yazar çevrelerinin iltifatlarına da mazhar oluyordum. Yani benim için kaçacak bir kapı her zaman vardı. Seninse yazdığın her şey neredeyse anonim bir süreçten geçiyor, adından son cümlesine kadar herkesin tanıklığında gerçekleşiyordu. Benim hayatımda hiçbir gösteriye yer yoktu, olmamıştı. Karımla bile gizlice evlenmiştim. Bunu niye anlamıyordun? Niye sana söylenmiş bir yalan, senden saklanmış bir sır gözüyle bakıyordun yazdığın bu ilk romana? Bana kalırsa romanıma ve başarısına duyduğun kıskançlığı, bana duyduğun kırgınlıkla hafifletmeye, duygularını farklı merkezlere bölerek içindeki fırtınayı dengelemeye çalışıyordun. Belki de bununla yalnızca kendini yatıştırmayı değil, aynı zamanda dostluğumuzu da kurtarmayı amaçlıyordun. Sen eski zaman aşıkları gibiydin. Her şeyin çoktu senin. Yazdığın hemen her şeyi defalarca hem de neredeyse her önüne çıkanı aynı coşkuyla, çoğu kez seni dinleyip dinlemediklerini bile önemsemeden anlatıyordun. O kadar çok anlatıyordun ki yazacak bir şey kalmıyordu geriye. Hevesini de tüketmiş oluyordun. Ben hala bunca zaman sonra bile birkaç genel cümleyle geçiştiririm yazmakta olduğum şey hakkında söyleyeceklerimi. Ben de söz yazıya saklanmıştır. Sen bana her şeyini anlatmışsın ve ben senden her şeyimi gizlemişim. Ortaya çıkan tablo buydu. Hoş biraz da öyleydi. Büsbütün haksız sayılmazdın çünkü ben öyleydim. Benim hatam kendime fazla kilitlenmişliğim, hemen her şeyi bir mühendis gibi yaşamamdı. Kime neyi ne zaman ne kadar söyleyeceğimi bile gelirler giderler sıfırlandıktan sonra söylerdim. Biliyorsun her şey kendi içimde hallolurdu benim. Dışarıdan görünmezdi. Sabırlıydım, beklemeyi biliyordum. İnsanlara senden daha az saygı duyuyor, senden daha az güveniyordum. Sonuçta sana oranla daha az zarar görüyordum. Senin dostluk anlayışınsa oldukça farklıydı. Düşmanına bile beslediğin ilk duygu onun insan oluşundan ötürü saygıydı. Bunu hiçbir düşmanın anladığını sanmıyorum. Tıpkı dostlarının da anlamadığı gibi. Bir tragedya kahramanı gibi bütün duyguların soyluluğun şiddetini taşıyordu. Aşk, intikam, nefret, tutku. Kişilik farklılıkları içinde dostluk etmek sana göre değildi. Sen ötekinin de sana benzemesini, senin gibi duyup, senin gibi düşünüp, senin gibi davranmasını istiyordun neredeyse. Kendi doğrularını, bütün ilişkilerin doğrularıdır sanacak kadar uca götürdüğün durumlar da oluyordu. Bunları zaman zaman konuştuk seninle. İlişkilerde etik hak kovalayıcılığının sıkıcı bir gözaltına dönüştüğü zamanlarda uyardım seni. Kimini çözdük, kimi düğümüyle kaldı. Kelimelere dökülmeyenlerse sessiz anlaşmaların saklı maddelerinde halledildi. Dostluğumuzun ömrü ve gücü de bunu gösteriyor. Sen kendine ilişkin onca şey anlatırken ben susuyordum. Ama sen farkında bile değildin. Şahane bencilliğinin, kendine dönüklüğünün eşliğinde anlattıklarının sarhoşluğuna kapılmış gidiyordun. Sana verdiğim birkaç şey benim de kendime anlattığım izlenimi uyandırıyordu sende. Bu kadarı sana yetiyordu belki de. Kendinle öylesine doluydun ki. Ama bunun için sitem etmek bir gün bile gelmedi aklıma. Bu sendin, hepsi bu. Ama yazı söz konusu olunca birden gözlerin açıldı. Gizli silahlardan bir tane de bende vardı. Benim de bu ölçüde bir iç dünyam olabileceği şaşırtmıştı seni. Kendini avlanmış hissediyordun. O güne kadar farkında olmadığın her şeyin birdenbire farkına vardın. Seni sarsan buydu. İkinci, üçüncü romanımda bana kızgınlığın çoktan geçmişti ama beni hiç bağışlamadın. Bunu biliyorum. Çiçek. Çocukluğumda hafta sonları mesire yerlerine, kırlık alanlara pikniğe çıkarken okuduğum masalların geçtiği yerlere gidiyormuşuz gibi bir duyguya kapılırdım. Serin sular, büyük ağaçların geniş yapraklı gölgeleri, ıslak çimen kokusu, otların arasında yuvarlanmanın derin hazzı. Doğanın, ormanın, ağaçların gizlediğini düşündüğüm, sandığım onca bilinmez şeyin adlandırılmamış duygusu. İstanbul'un uzak köylerinden birine gitmiştik o pazar. Dere yataklarında birbirimizi ıslatmış, azgınlıktan artık çimenleri bırakıp ağaçlarda kovalamaca oynamaya başlamış, yorulmuş bitkin düşmüştük. Doğayı başkalarıyla paylaştığım dakikalar sona ermiş, onunla baş başa kaldığım, yalnızlığıma kavuştuğum o mutlu saat gelmişti. Dışa dönük bütün neşemi o yaygaracı çocuk kalabalığı içinde tükettikten sonra üzerime inen tanıdık melankolinin pusuna bürünmüş olarak eski masal kahramanlarıyla gizli randevularımı gerçekleştirmek üzere tek başıma ağaçların derinliklerine dalmış, herkesten uzaklaşmıştım. Tek başıma kırlaçta dolaşmayı, şarkı söylemeyi, ağaçlara bakmayı, kendi kendimle konuşmayı seviyordum. Hayatım boyunca en çok yalnızlığımı sevdim. Baş edemediğim yalnızlığımı. Tepelere tırmanmaya başlamış, piknik yerinden epeyce uzaklaşmış, kaybolmak üzereydim o düzlüğe vardığımda. Hülyalarımın sisinde dalgınlaşmış amaçsız yürüyordum yalnızca. Her yanı kır çiçekleri basmıştı. Karşı tepelerde yankılanan sesler bu düzlüğe bir fısıltı olarak geri geliyor ve tepenin eteğindekileri çok yakınımızdaymış gibi sanmamıza yol açıyordu. Ansızın kır çiçekleri arasında o güne dek hiç görmediğim, benzerine rastlamadığım olağanüstü güzellikte bir çiçek gördüm. Gözlerim gördüğü güzellikten kamaşmıştı. Ağlamak istiyordum. Bitkileri daha o yaşta bile onca tanımış olmama, karşılaştığım bütün çiçek adlarını bilmeme rağmen bu çiçeği ilk defa görüyordum. Çevreme bakındım, hiç kimse yoktu. İşte o zaman tepelere tırmanıp onlardan çok uzaklaşmış bulunduğumu, kulağımdaki fısıltıların ise beni yanıltmış olduğunu fark ettim. Güzelliğin heyecanına tehlikenin büyüsü karışmıştı. Avazım çıktığı kadar bağırıyor, başkalarını oraya çağırıyor, bu çiçeği herkese göstermek istiyordum. Yanında yöresinde ona benzer bir ikinci çiçek yoktu. Yaşadığım bu mucizeye tanık arıyor ama ne sesimi duyurabiliyor ne de kimseyi görebiliyordum. Sonunda eğilip ilkin dokundum ona. Sonra da incitmekten korkar gibi usulca kopardım çiçeği ve hızla uzaklaşarak geldiğim yoldan bayır aşağı çılgınlar gibi koşmaya başladım. Piknik yerine vardığımda çığlık çığlığaydım. Bakın diyordum, bakın ne buldum. Bugüne kadar görülmemiş bir çiçek. Doğa bana gizlerinden birini vermişti sanki. Dönüp bana soluk soluğa koşan, heyecandan ne dediği anlaşılmayan, kanter içinde kalmış bana baktıklarında yüzlerinde ilk beliren şaşkınlık ve kaygı ifadesi yerini kahkahalara bıraktı. Bayır aşağı koşarken taç yaprakları rüzgarda savrulmuş, elimde kala kala yarısı dökülmüş tozanlarıyla bir sap kalmıştı yalnızca. Hayatım boyunca onca düş kırıklığı yaşadım. Neredeyse beni düş kırıklıkların büyüttü diyebilirim. Ama hiçbiri o pazar günü koşarak bayır inerken rüzgarın ve zamanın benden çaldığı o çiçeğin yok oluşundan ötürü yaşadığım kırıklığın yerini tutmadı. Hem çiçeğimden olmuş hem kendime güldürmüştüm. Kimse inanmamıştı bana. Bir süre küskün, mahzun, boynu bükük oturdum. Beni eğlendirmeye, oyalamaya çalışmaları boşunaydı. Bir tek kendimin yaşadığı bu gerçeklik fazla gelmiş olmalı ki bana durup dururken bağıra bağıra ağlamaya başladım. Hiçbir şey susturamıyordu beni. Gözyaşlarımı dindiremiyorlardı. Sonra annem elimden tuttu. Hadi o çiçekten bulmaya gidelim dedi. Benimle o düzlüğe çıktı. Uzun uzun o çiçekten aradık. Sonra babam da gelip katıldı bize. Başkaları da. O çiçekten yoktu. Bir tane daha yoktu. Gösterdikleri hiçbir şey ona benzemiyordu. Benim yanılmış olabileceğimi düşünüyorlardı. Bu ise beni daha çok üzüyor, daha çok incitiyordu. Hırçınlaşıyordum. Yalan söylemiyordum, yanılmış da olamazdım. O çiçek başkaydı, bambaşka. Bunların hiçbirine benzemiyordu işte. Hiçbir gösterdiklerine. Yaptığım şeyin şımarıklık olmadığını bir tek ben biliyordum. Sonraki yıllarda seyrettiğim bazı filmlerde kimselerin inanmadığı cinayetin tek şahidine en çok ben inandım. Ne zaman kıra çıksam gözlerim hala o çiçeği arar. Bir daha ne gördüm onu ne de bir benzerine rastladım. Yaşadığım derin kederin hatırası bu kadar canlı olmasa ben de bir düş görmüş ya da yanılmış olabileceğimi sanacağım. Oysa o çiçeğin varlığından hiçbir zaman kuşkuya düşmedim. Ne bitki kitapları kaldı onu aramadığım, ne de çiçekçi afişleri, katalogları. İki şey düşündüm hakkında. Ya o düzlükte değişik tohumların oyunlarıyla oluşmuş, doğanın melez bir rastlantısıydı. Yani doğa sahiden gizlerinden birini vermişti bana. Ya da bilinmez güçlerin ömrüme daha sonra güzeli aramanın laneti olarak yayılacak küçük bir şakasıydı. Yazarken hep o çiçeği bulduğumu düşünürüm. Bu sefer bulduğumu. Oysa kitap bittiğinde, başkalarına götürüldüğünde ansızın hayretle fark ederim ki büyü bitmiş, taç yaprakları dökülmüş, sapı kalmıştır geriye. Başkalarının elinde gördüğüm kitap benim gördüğüm değildir. Yeniden yazmaya, yani o çiçeğe dönerim. Yazmak senin için buydu işte. Yazdıklarını, yazacaklarını coşkuyla herkese anlattığın o zamanlar kırdaki çiçeği görmeye çağırıyordun herkese. Kitaplarımın gördüğü ilgi, adımın ve yazdıklarımın çevresinde oluşan ve gün günden yaygınlık kazanarak genişleyen, bana istemediğin kadar bir ün sağlayan aura, aramızda görünmeyen bir dördüncü duvarın belli belirsiz yükselmesine neden olurken, aynı kıza aşık olmuş da birbirine bu yüzden yardım edemeyen iki candan arkadaşın sessiz çaresizliğine gömülmüştük. Derken yeni romanım, magazinel söylemin hakkını vererek söylersek kelimenin tam anlamıyla patlamış, yıldızım iyice parlamıştı. Sen ne denli tersini düşünsen de edebiyat dünyasına bir yıldırım gibi düşmem benim planladığım, hesapladığım programın bir parçası değildi. Bu konuda ne kendimce yapılmış bir zamanlama ne başkalarınca yapılmış bir pazarlama söz konusuydu. Oysa dördüncü duvar büsbütün yükselmiş, ikimizin de bu görmezden gelme oyununu sürdüremeyeceği kadar varlığını duyurmaya başlamıştı. O anıtın gölgesinde ikimiz de güvensizdik. Birbirimize ulaşabilmek için olabildiğince dikkatli davrandığımız, arkadaşlığımızın acemi günlerine birbirimizi yoklayarak, sakınarak ilerlediğimiz o tekinsiz günlerdeki sessiz temkinliğimize geri dönmüştük. Oysa sen sanki bütün bunlar olmuyormuş gibi davranıyordun, hiçbir şey olmuyormuş gibi. Sessizlik senin tavrın değildi, beni korkutuyordu. Dostluğumuzun ne pahasına olursa olsun zedelenmesini istemiyordum. Çünkü artık ondan vazgeçemeyeceğim bir noktadaydım. Zekan, ışıltın, gülen gözlerin, buğulu sesin, ifade yeteneğin, gözlem gücün, hayat bilgin, özellikle ikili ilişkilerde tadına doyulmaz zenginlikteki dostluğun, bencillikle özverinin inanılmaz bileşimi huyun, umulmadık hoyratlıklarınla sakınımlı inceliklerin, yılan dilinle çapkın gönül alışların ve her tartışmada mutlaka hep haklı çıkmak zorunda oluşlarınla hayatımı çoktan kuşatmıştın. Senin yokluğunda oluşacak bir boşluğu nasıl dolduracağımı bilemezdim. Hala da bilemiyorum. Anamın babamın bana veremediği bir kardeştin sen. Bu konuda neredeyse sessiz bir anlaşmaya varılmıştı. Aşırılıklarını kollamak ve katlanmak, aile içi bir meselenin kapalı devre usulca halledilmesindeki doğallıkla bana düşüyordu. Ertesi gün hatırlamak bile istemediğin nice şeyin sessiz tanığı olmak hoşuma bile gidiyordu. Senin zayıflıkların bende bir güce, benim güçsüzlüklerim sende bir meydan okumaya, bu okuyuşun sonuçlarını görme lüksüne dönüşmüştü. Birbirimizi hangi noktalarda tamamladığımızı içinde yaşarken fark edemediğimiz bir uyum sağlamıştık. Kutup sözleşmesi, kutupların çekim yasası gibi sağlam ve kaçınılmaz ve başkalarının gözünde bir o kadar anlaşılmaz bir şeydi dostluğumuz. Yerini hiçbir şey doldurmayacak, biliyorum. Ama edebiyat dünyasındaki önlenemez yükselişim bütün dengeleri tuzla buz etmişti. Ben bir anlamda alter egom olan seni, bu benzetme senindi. Senin yanı başında sessiz özdeşleşmelerle yaşarken sen ördüğün duvarın ardından bir zamandır transparan bakışlarla beni, benimle yaşadığın her şeyi geçiştiriyordun. Ağabeyin olmama verdiğin izni askıya almıştın ve ikinci bir emre kadar beni sancılı, eli kolu bağlı, tatsız bir bekleyişe sürüklemiştin. Öfkenin, kıskançlığının dinmesini, duygularının durulmasını beklemekten başka yapacak hiçbir şey kalmamıştı geriye. Karşındakini acıtmak istediğinde takındın o acımasız Charlotte Rampling suratına bana dönüp bir röntgenci gibi yaşamaktan bıkmadın mı diye sordun. Hiçbir önceliği olmaksızın pat diye sormuştun. Afallamıştım. Kalabalık bir masaydı. Herkesin eğlence çıktı diye gözleri parlamıştı. Neredeyse soluklarını tutmuş, tek bir anı bile kaçırmamak için gözlerini koca koca açmışlardı. Hiçbir şey söylemeden sana bakıyordum. Nereden çıktı şimdi bunun şaşkınlığından? Başladık mı nihayet atış serbest miye varana dek genişleyen soruları sessiz duruşuma, bakışlarıma yerleştirmeye çalışıyordum. Çoğu zaman bir arkadaşımla birlikte değilmişim de yanımda röntgencimi taşıyormuşum gibi bir his veriyorsun bana. Benim yaşadıklarımdan çöplenmekten vazgeçsene artık. Biraz da sen karışsana hayatın içine. Biraz da sen indirsene donunu. O geceye ya da o ana ilişkin neye kızmış olduğunu anlayabilmiş değildim. Bütün hesaplaşmayı böyle kolayından başlatmayacak mı bilecek kadar tanıyordum seni. Büyük gösterilerini daha kalabalık ve daha iyi seyircilere saklardın. Masadan kalkarken göz çukurlarında anahtar delikleri taşımaktan vazgeç artık dedin. Şimdi masada herkes bana bakıyordu. Dönüp yeniden baktığımda şunları görüyordum. Kuyuya bir taş atmıştım, bir yankı patlamıştı. Benim gözümde başka hiçbir açıklaması yoktu bütün bu olup bitenin. Yorum yapmam için ısrar edildiğinde ise bir zamanlama başarısı olduğunu söyleyebilirdim en fazla. Sense benim her şeyi ta en başta hesaplamış olduğumu düşünüyordun. Senin yanı başında ve sana sezdirmeden hazırlıklarımı yapmış ve sen uyurken yola çıkmıştım. Terk edilmek gibi yaşamıştın benim başarımı. Hesapları inceden inceye yapılmış, uzun vadeli, planlı programlı bir projenin parçasıydı bütün bunlar. Ve ben hedefleri sırasıyla vurmaya başlamıştım.